Kıymetli Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Yusuf Kaplan hocamıza Medeniyet Yolculuğu programına hoş geldiniz. Son programımızda bir anonsumuz olmuştu sizlere bu haftaya ilişkin. 28 Şubat'a devam edeceğiz. Ve 28 Şubat sürecinin belki de öncesinin sonrasının devam eden halinin topluma getirdiği sekülerleşme, laiklik anlayışı ve daha da doğrusu İslam'ın protestanlaştırılma sürecine etkisi ve gayesini konularını çalışacağız, üzerine düşüneceğiz ve üzerine konuşacağız demiştik. Ama menfur bir saldırı gerçekleşti Yeni Zelanda'da ve cuma namazında ibadet eden silahsız insanların dini, dikkat ederseniz söylemiyorum öncelikle, çünkü bütün savaş hukukunda ibadet eden, ibadethanelerde ibadet edenlerin ve silahsız insanların dokunulmazlığı, masumiyeti varken bir cuma namazında ibadet eden silahsız masum Müslümanların bir Haçlı terörist tarafından, Hristiyan Haçlı bir terörist tarafından katledilmesi, menfur saldırısı gerçekleşti. Tabii buna değinmeden geçmek, bu konuyu analiz etmeden geçmek doğru değil. Dolayısıyla siz sayın dinleyenlerimizin müsaadesi, hocamızın da tensipleriyle 28 Şubat sürecini sonraki programımıza bırakarak bugün bu saldırının kodlarını okumak istedik. Tabii belki burada yapacağımız analizler çok istihbarat teknikleri, operasyonel analizler, şudur budur, adam şuradan geldi buradan gitti gibi analizler olmayacak ama
bizim işimiz değil zaten.
Bizim işimiz değil dediğiniz gibi hocam. Ama burada hiç yatsıyamayacağımız bir şey var. O da şuradan ben kutuyu açayım ve size müsaadenizle arz edeyim. Türkiye'den 20 bin kilometre uzakta bir terörist çıkıyor. Bir Haçlı Hristiyan teröristi çıkıyor. Ve ben Türk öldürüyorum bilinciyle camide ibadet eden Müslüman insanları öldürüyor. Dolayısıyla demek ki bu adamın gördüğü bütün Müslümanlar Türk. Dolayısıyla bu adamın söylemleri, silahına yazdığı notlarda almaya çalıştığı intikamın ne olduğunu da ifade ediyor. Tamamıyla son 1000 yıllık Türk-İslam tarihindeki Selçuklu'dan başlayan, Osmanlı ile devam eden, İslam'ın fütuhatının sancaktarlığını yapmış olan Türk milletinden bu fütuhatın intikamını almaya çalışıyor. Ben şöyle bir cümle kurdum geçen bir arkadaşımla konuşurken. Dedim ki biz farkında olsak da olmasak da hocam, dost ve düşman bizi İslam'ın sancaktarı biliyor.
Öyle.
Buradan başlasak hocam nasıl bir analiz yaparız?
Eyvallah. Şimdi yani ilk önce o yapılan katliamın yapılış biçimi çok enteresan. Yani bir silahlı, makinalı silahla gelişmiş bilgisayar oyunu oynar gibi canlı olarak yayınlıyor bir de. Kaydediyor, çekiyor, yayınlıyor. Silahsız, masum, ibadet eden insanlara saldırması çok alçakça bir şey ya. Biz bunu yapmadık mesela.
Asla.
Yani bunun asla bir örneği yok.
Yok.
Bu aslında
bunun bir örneği var hocam. Çok özür dilerim, hafızamı tazeledim. El Halil Camii'nde.
Evet.
Filistin'de.
Tabii, ama
El Halil'de.
Tabii, bizde yok.
Bizde yok. Ama bir örneği ilginç. Ben bir koşutluk öngörüyor diye müsaadenizle araya girdim. El Halil Camii'nde biz gittik, gezdik, kısmet oldu. Bir sabah namazında bu sefer bir Yahudi terörist otomatik silahıyla giriyor. Aynı katliamı yapıyor. 24 kişiyi şehit ediyor. Sonrası çok ilginç. Müsaadenizle sonrasını anlatayım. Bu katliamdan sonra İsrail devleti diyor ki burada diyor böyle olmayacak bu iş. Biz diyor bu El Halil Camii'nin bir kısmında Yahudilere ibadete açalım diyor.
Hmm.
Bakın çok ilginç. Yani katliamı yapan kendileri zorla yarısını ayırıyorlar. Haftanın belli günleri Yahudiler gelip ibadet ediyor. Ve El Halil'in nüfusu 10 bin hocam. 10 bin kişilik El Halil şehrinde 400 tane Yahudi yaşıyor. Fakat 2000'e yakın İsrail askeri var. 400 Yahudi'yi korumak için.
Evet.
Buyurun.
Ya sonuçta şunu gösteriyor, yani hiç beklenmedik bir yerde, beklenmedik ölçekte bir katliam gerçekleştirilmesi, yapılması. Aslında birincisi tarihin bir şekilde hak batıl savaşı şeklinde tezahür ettiğini, cereyan ettiğini gösteriyor. Bu mücadele sonuna kadar sürecek, sonsuza kadar sürecek. Bunu anlamamız lazım, bunu gözümüzün içine sokuyor aslında adamlar. Yani biz ne kadar uyusak da, dolayısıyla unutsak da adamlar bir şekilde ayıkmamız için aklımızı başımıza devşirmemiz için yani o paranoyalarından, panik psikolojilerinden ötürü bir şekilde hatırlatmış olaylar. Tabi burada takdiri ilahi var. Yani bu haydutlar eliyle bizi bir şekilde terbiye ediyor. Bir şekilde kendimize getiriyor Allah-u Teala. Şimdi ikincisi tarihin bir şekilde aktörlerinin, tarihin akışını şekillendiren, dünya tarihin akışı şekillendiren aktörlerin biraz daha yerli yerine oturmasını, belirginleşmesini, yerli yerine oturmasını, yapay aktörlerin devre dışı kalmasını sağlayan bir fonksiyonu da var. Yani şöyle bir mesele var karşımızda. Özellikle iki asırdan bu yana İslam dünyasının yaşadığı büyük medeniyet krizi, ikinci büyük medeniyet krizi, Müslümanların özgürlüklerini, bağımsızlıklarını yitirmelerine yol açtı. Müslüman toplumların bir şekilde ilk önce batılı emperyalistler tarafından işgal edilmesine, ülkelerin işgal edilmesine, kültürlerin yağmalanmasına yol açtı. Daha sonra özellikle postkolonyal süreçte, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte İslam dünyasına diktatörler yerleştirildi. Petro dolar, ne bileyim işte Nasır falan gibi uzaktan kumanda edilen, içeriden de sanki Arap ırkını, Arap tırnak içinde milletini, kavmini sanki yüceltecekmiş gibi bir izlenim oluşturan, İslam'ın önünü kesmek için kavmiyetçiliği öne çıkaran, tarihte ilk defa oluyor bu. Tamam mı? Dolayısıyla aslında çok açık bir şekilde İngilizlerin tezgahladığı bir operasyon var orada.
Hatta hocam ben bunlara intihar diktatörleri de diyorum. Çünkü çok ilginç şekilde hemen hemen tamamında yeri ve zamanı geldiğinde ülkelerinin helakı için batılı güçlere koz veren hamleler yapıyorlar.
Kesinlikle.
İşte Saddam'ın yaptığı Kuveyt'te, Nasır'ın yaptığı öyle. İsrail'le.
Tabii.
Yani hiç olmayacak bir hamleyle bir anda ülkesine, İsrail'in, Amerika'nın önüne atıveriyor.
Tabii.
Elinden topu kaçıran kaleci gibi adeta.
Bak şimdi burada, yani buraya daha sonradan gelecektim ama bağlam oluştu. Geleyim. Yok. Bu Yeni Zelanda faslında. Şimdi normalde insanlar biraz şaşırabilir. Yani biraz ezber bozucu bir şey söyleyeceğim burada. Aslında bu tür hadiselerle yapılmak istenen şeylerden birisi şu. Yani Türkiye'nin orada hedef gösterilmesi, Tayyip Bey'in hedef gösterilmesi açıkça, tamam mı? Dolayısıyla şöyle bir şey yapmak istiyor adamlar. Türkiye'yi provoke etmek istiyorlar. Nasıl bir provokasyon? Şöyle bir provokasyon. İşte Türkiye'nin bir şekilde mevcut Batı İttifakı'nın kurumlarından çıkması için. Burada enteresan bir şey var. Atladığımız, bizim göz ardı ettiğimiz. Mesela işte NATO'dan çıkması için. Tamam mı? Ondan sonra mesela Ayasofya meselesi gündeme geldi.
Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararla hemen hemen aynı gün oluyor.
Bak tabii. Yani onlar, geleceğim onlara daha sonra. Şimdi asıl ilginç olan şey şu. Ayasofya meselesini benim konuşacak ne mecalim var. Yani elin saf kardeşim. Şu ilk kurulacak cümle şu. Ayasofya kılıç hakkı ise, bağımsızlığın sembolü ise, Türkiye bağımsız değil. Bağımsızlaştığı zaman Ayasofya açılacak. Ayasofya açıldığı zaman açtık biz, hemen bağımsızlaşacak diye bir şey yok.
Güzel.
Yanlış bir şey yapıyoruz.
Yani önce fetih olacak ikinci.
Tabii.
İkinci kez fethedilecek İstanbul.
Yeniden Müslümanlaşacağız biz.
Ondan sonra Ayasofya.
Tabii. Evet. Açtık da, açtığımız zaman Ayasofya'yı, bu ülkeyi koruyabilecek miyiz?
Güzel.
Hayır, yani buradan şey çıkarmasın
ama
dinleyiciler.
Ama devlet aklı bu mesajı aldı ve gerekli cevabı verdi.
Tabii ama insanlar anlamıyor. Biraz provokatif tipler var ortalıkta. Yani Türkiye'yi aslında tıpkı Arap Baharı gibi, bakın evet. Tırnak için Arap Baharı gibi tarih hızlandırarak Türkiye'yi bir yere sürüklemek istiyorlar.
Hazırlıksız bir çatışmaya sokmak istiyorlar.
Kesinlikle.
Öncelikle tabii cepheden ister istemez. Siz tabii. Şu anda görüntüde o cephedesiniz. Tabii. Batı cephesindesiniz.
Ama buradan şu çıkmasın. Yani dinleyiciler şöyle bir şey düşünmesin. Ya ne kadar ürkek adamlar. Hayır, öyle bir şey yok. Yani bunun ürkmekle, korkmakla falan ilgisi yok. Bu, çok özür dilerim, biraz derin okumalar yapabilmekle ilgili bir şey. Derin nefes alabilmekle
devlet
ilgili bir şey.
Devlet aklı isteyen bir şey.
Hayır, biraz da bilgece bir şey, çok özür dilerim ama yani biz bu toprakları, bu ülkeyi, bu şimdiye kadar verdiğimiz mücadeleleri bir çırpıda, bir kalemde, ne diyelim, basiretsiz uygulamalarla, adımlarla falan yok edemeyiz. Bunun vebalini ödeyemeyiz. Yani mazlumlar bize bakıyor.
Ya.
Mazlumlar bize bakıyor. Ya Türkiye gittiği zaman, yani Türkiye şu haliyle bile gittiği zaman Balkanları nasıl cehenneme dönüşeceğini düşünemiyoruz biz. Yani o terörist aşağılık herif Sırpça şarkı söylüyor. Şarkı dinliyor, pardon. Şarkı dinliyor. Yani oradan şöyle bir mesaj var aslında. Çok net bu. Bu mesajı okumak lazım. Yani aslında ilk hedefte bir şekilde Türkiye'nin elinin kolunun bağlanmasıyla birlikte vesaire Balkanlarda İslam'ın izini, Balkanlarda Balkan Müslümanları arasında İslam'ın izini yok etmek, Balkanları İslam'dan temizlemek, Balkanları karıştırmak. Bunu yap- Bosna perişan durumda şu an. Bosna perişan durumda. Arnavutluk gitti zaten. Ve işin ilginç tarafı da şu. Yani burada şey üzerinden yine kavmiyetçilik üzerinden kavmiyetçilik olarak algılanmaz inşallah. Balkanlarda iki aktör var. Bir Boşnaklar var, bir de Arnavutlar var. Ama bütün operasyonları yani Batılılar özellikle Osmanlı durdurulması sürecinde, Balkan Harbi öncesinde, sonrasında ve şu an yaşadığımız süreçte özellikle Arnavutlar üzerinden operasyon çektiler. Arnavutları paramparça ettiler. Kaç devlete böldüler. Yani iki, Arnavutlarda çok enteresan bir özellik var Arnavutlarda. Arnavutlar kabına sığmaz insanlardır. Yani öyle kolay teslim bayrağı falan çekmezler.
30 yıl mı Fatih Sultan Mehmet'in İskender, Evren'e solda İskender ile mücadelesi?
Tabii tabii, çok büyük bir mücadele.
Yani, çok büyük.
İki, bir de yani Osmanlı'da Balkan yöneticileri arasında en kritik yerlerde olanlar aslında Arnavutlar.
Sultan Abdülhamit'in en güvendiği ekip Arnavutlar.
Tabii tabii. Şimdi bir de şu var, Arnavutlarla İskoçlar arasında bir benzerlik var. Yani ikisinde de asabiye vardır. Asabiye, kabına sığmazlık özelliği demek. Yani bizim Karadenizlere benziyor biraz. Yani
evet.
Bizim
çok
Karadeniz patladığı zaman patlıyor, tamam mı?
Hocam çok ilginç bir şey söyledim. Ben bunu yeni okudum. Fatih Sultan Mehmet Arnavutluğu fethederken en son, artık uzun yıllar mücadele, savaş falan, en sonunda artık masaya oturuyorlar. Ve şöyle ikna ediyor. Arnavut beylerine Arnavutluk'taki toprakları ve hükümranlık alanlarına orantılı olarak Trabzon'da toprak veriyor.
Eyvallah.
Ve taşıyor. Yani hep bu benim de zihnimi kurcalardı. Ya Trabzon, Karadeniz insanıyla Arnavutluk arasında büyük benzerlik var falan. Demek ki bir şey var. Yani hakikaten, ve Müslüman da oluyor zaten Arnavut.
Tabii tabii.
Malumunuz. Bir kan geçişimi de var belki de arada. O, çünkü bahsettiğimiz 1460'lar.
Evet. Bir de iyi Müslümanlar ama.
Çok iyi Müslümanlar.
Arnavutlar hakikaten çok iyi Müslümanlar. Yani ben özellikle Arnavut, yani Balkanları iyi tanıyorum. Yani Balkanları hatta bazen kendimle dalga geçmek için Balkanları ikinci kez fethettim ben diyorum. Çok sık konferansa gidiyorum. Bilmiyorum,
aksiyon adamı Arnavutlar. Biz Türkler gibi yani tarihte. Az önce konuştuk ya sizle çekimden önce.
Evet.
Yani biz Türkler gibi Arnavutlar da aksiyon adamı.
Tabii. O yüzden Arnavutların Müslümanlık üzerinden yeniden harekete geçmelerini engelleyecek bir operasyon çekildi. Yani son 200 yılda Osmanlı'nın durdurulması sürecinde paramparça ettiler zaten. Tamam mı? Dolayısıyla toparlanamadı bunlar.
Arnavutlar
toparlanamadılar. Arnavutların yoğun olarak yaşadığı Arnavutluk'ta da çok iğrenç ateist bir rejimi oraya yerleştirdiler. Arnavutların bir şekilde yoğun olarak yaşadıkları yerde Arnavutların ruhlarını yok ettiler. İdiş ettiler. Tam anlamıyla, çok özür dileyerek söylüyorum, Arnavutlara tecavüz ettiler.
Manevi anlamda, sinsel anlamda.
Tabii. Şimdi iniyorsun Tiran havaalanına. Nene Teresa seni karşılıyor. Abi ne alaka ya? Manyak mısınız siz?
Ben bu adamlarla.
Yani Madrid'de Teresa rahibe seni karşılıyor.
Hocam bu Arnavutlarda Müslüman olsun, gayrimüslim, Arnavutlarda Hristiyan nüfus da var azınlık biliyorsunuz. Evet. Bir Osmanlı tabiyeti şuuru var. Geçen bir röportaj okudum. Şu anda İstanbul'daki önemli pastanelerden biri Anadolu yakasında. Çok eski ve Arnavutlar. Çoğu kişi de bunların Arnavut olduğunu bilir fakat bir şey bilmez. Ben de o röportajda öğrendim. Bunlar Katolik Arnavutmuş. Hristiyan, hala Hristiyan aile yani.
Ha.
Üç kuşaktır. 1893 harbinden bu yana bunlar İstanbul'da yaşıyor. Şu anki temsilcisiyle gazeteci konuşuyor. Kadıncağız diyor ki biz diyor 93 harbi olunca işte Balkanlar karışınca Rus ordusu inince falan şeye geldik diyor. İstanbul'a geldik diyor. Hmm. Şimdi tabii röportajı yapan gafil kusura bakmayın diyor ki diyor siz Hristiyansınız niye İstanbul'a geldiniz diyor. Kafa bu çünkü. Diyor ki dedem dedi ki diyor dedem demiş ki diyor biz Osmanlıyız başkente kaçacağız nereye kaçacağız? Yani böyle de kuvvet bunu diyen bir Katolik Arnavut.
İşte bunu dedirten bir Osmanlı.
Osmanlı yani bir gemiye binse İtalya karşısı İtalya'ya gitmiyor.
Tabii tabii.
Şimdi payitahta geliyor.
Bak burada madem lafı açtı, lafta kapı açtı.
Buyurun.
Şimdi aslında şu cümlenin altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye'nin güvenliği açısından, İslam dünyasının dolayısıyla selameti açısından, Balkanların Arnavut kökenli Müslümanlar üzerinden yeniden Müslümanlaştırılması lazım. Yani Arnavutların İslam'la ilişkilerinin daha doğrudan, daha sahih bir şekilde tesis edilmesi lazım. Burada Türkiye'ye çok kilit rol düşüyor. Burada özellikle ruhsuz yani Müslümanları rencide etmek istemiyorum ama sonuç itibariyle ruhsuz selefi akımların bu adamların Müslümanlıkla ilişkilerini daha başından yeniden bitirmemeleri için özellikle tasavvufun, irfani tecrübenin, insanların Balkanlardaki o ateist tecrübeyi, komünist tecrübeyi yaşamış insanların ihtiyacını hissettikleri o gönüllerini fethedecek ruhu onlara iletmemiz lazım.
Yani ellerinden tutması lazım. İrfani İslam anlayışını.
Yani bunun alttan alta çok köklü bir şekilde dalbudak salması lazım. O zaman bakın şöyle bir şey oluyor. Yani Balkanlar Türkiye'nin geleceğini belirleyecek, Avrupa Birliği'nin geleceğini, Avrupa'nın geleceğini belirleyecek, dünyanın geleceğini belirleyecek. Aslında çok kritik yerdeler Balkanlar. Yani Balkanlar Allah göstermesin karıştığında yeniden, karıştırıldığında Türkiye'deki bir zaaf gösterisi, yani Türkiye'nin zaafa düşmesi. Yani nedir? Örnek şu, yani bunu yaşadım ben bizzat gidip geldiğim için sürekli. Mesela Tayyip Bey'in gitmesi. Yani şu an Tayyip Bey'in gitmesi. Balkanlara mı karıştıracaklar? Bekliyorlar adamlar. Tetikte bekliyorlar.
İlk karışacak.
Yani Tayyip Bey'in burada duruyor olması. Bak hiçbir şey söylemiyorum. Yani oraya el uzatması, oradaki Müslümanların devletin üzerinden, dolayısıyla devletin içinden vesaire İslami oluşumlar üzerinden onların dertleriyle ilgileniyor olması başka bir şey. Sadece burada bulunuyor olması Tayyip Bey'in Türkiye'de iş başında bulunuyor olması Balkanların nefes alması için yetiyor. Nefes alıp vermesi için yetiyor.
Rahat operasyon yapamıyorlar en azından.
Kesinlikle.
Hocam bir konuyu önemsiyorum. Oraya isterseniz ben başa döneyim tekrar.
Eyvallah.
Siz bu olayın tamamen bizi hedefleyen. Fakat bizi hedeflerken stratejik hedefinin bizi provoke etmek olan bir olay olduğunu okuyorsunuz. Ve buradan da sanki şu çıkıyor. Türkiye'nin daha rahat hedef tahtasına konabilmesi için Allah muhafaza fiilen müdahale edilebilir bir hale gelmesi için marjinal olması lazım. Yani Saddam'a nasıl müdahale ettiler? Kuveyt'e saldırtıp ettiler.
Evet.
Gibi. Yani böyle bir marjinalleşme şimdi Türkiye çok diplomatik sahada bakarsanız Avrupa Birliği'ne aday, NATO üyesi, Batı bloğunun parçası bir ülke aslında. Evet. Dolayısıyla Türkiye'yi bu aşamadan bu kimlikten arındırmak istiyorlar, uzaklaştırmak istiyorlar. Daha rahat militarize edilebilen, daha rahat dışlanabilen ve daha rahat hedef tahtasına konulabilen bir ülke haline getirmek istiyorlar. Dolayısıyla da bu tip bir provokasyon yapıyorlar diye okuyorum sizin söylemenizi.
Evet.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla ben Halit Erhan Ercebelek, Yeni Zelanda'daki menfur saldırıyı analiz ederek bu haftaki medeniyet yolculuğu programımıza devam ediyoruz. Son kaldığımız yeri çok kısa belki radyosunu yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz olur. Hocam müsaadenizle analiz edelim. Sizin şöyle bir güzel tespitiniz var. Tamam bu saldırıda hedef Türkiye'ydi. Fakat bu saldırıdaki hedef Türkiye, bu saldırıdaki Türkiye'nin hedef oluşunun stratejik boyutu Türkiye'nin tahrik edilmesi, provoka edilmesi, aklı selimin kadim devlet aklının ötesine geçerek daha acul, daha çocuksu hareketler, tepkiler göstermesini beklemek. Bu tepkilerden bir tanesi de programda başında güzel bir ifade kullandınız. Ayasofya'nın açılması. Bunu da şöyle yorumluyorsunuz. Ayasofya kılıç hakkıdır. biz ne zaman Türkiye olarak hakiki ve gerçek bağımsızlığımızı bir daha elde ederiz, yani İstanbul'un fethini tekrar sağlarız, sağladıktan sonra da Ayasofya'yı açarız. Tamam. Bunun da kararını biz veririz.
Zamanında. Ayasofya'yı koruyamadığımız sürece. Hı. Dolayısıyla Ayasofya'yı açtığımızda üzerimize gelecek saldırılar dolayısıyla Türkiye'yi koruyamayacaksak. Hı. Ayasofya'yı açmanın bir önemi yok ki.
Güzel bir mecelle kaidesi de var hocam burada zaten. Tabii. Bir menfaat ile bir zarar karşılaştırıldığında eğer zarar menfaatten evvel geliyorsa zarara uğramaktansa menfaat terk edilir.
İki yani insan, hayır ben şu, yani bunu söylerken biraz rahat değilim. İnsanlar yanlış anlıyor, yanlış algılıyor. Hı. Vay işte korkaklar, ödlek. Hayır. Biz korkak ödlek adam olabiliriz. Böyle bir şey yok ki. Ya Ayasofya o kadar ucuz değil. Açıldığı zaman yer yerinden oynamalı. Yani şimdi açıldığı zaman hiçbir şey olmayacak.
Hı. Bu da güzel.
Tamam mı? Yani biz Ayasofya'yı açtığımız zaman Avrupa, dolayısıyla Batı dünyası ne olduğunu anlayamayacak, şaşıracak. Şimdi açıldığı zaman öyle bir şey yok. Pat diye hemen çullanacaklar üzerimize.
Çok kısa bir altını çizelim. Ayasofya eşittir İslam cihat fıkıhındaki kılıç hakkının karşılığıdır.
Tabii,
o kadar. Bu nedir? Bunu bir açalım sayın dinleyicilerimize. Mutlaka bilenler vardır ama eğer bir coğrafya kılıç ile fethedilirse o şehirdeki mabetlerden bir tanesi kılıç hakkı karşılığı camiye çevrilir. Cuma namazı orada kılınır ve o camide hutbeye çıkan imam efendi aslında devlet başkanı olmalıdır ama daha sonra tabii devlet başkanı işlerinin yoğunlaşmasından imam efendi elinde kılıçla kılıç hakkı olan camide vaaza çıkar. Hutbeye çıkar, affedersiniz. Dolayısıyla Ayasofya ne demek bizim için? Bu anlamı bir koyalım önce orada.
Tabii.
Buyurun hocam.
Bir de yani her şeye rağmen kısaca da olsa buna da inmek isterim. Türkiye'de bazı kesimler var. Vay işte zaten bu kilise, bir adamların en önemli kilisesi, işte bırakalım işte ne camisi bilmem ne falan diye. Yani acayip hümanistlik taslayan, ne diyeyim, zeka özürlü tipler var.
Çok şey var söylenecek de. Buyurun hocam.
Ya bakın şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yahu biz insanların camilerini, mabetlerini falan yakıp yıkan insanlar değiliz ki. Böyle bir şey yok. Tarihimizde yok böyle bir şey. Bunun örneği yok ya. Yani biz şunu gösterdik herkese, dünyaya. Yani İslam'ın tarih sahnesine çıktığı andan itibaren biz bunu gösterdik. Kilisesi, havrası, camisi olmayan yer İslam medeniyeti değildir. Nokta. Tamam mı? Bunu Batılılar hiçbir zaman başaramadılar. Böyle bir psikolojiye sahip değiller. O yüzden gidip camide masum, en masum, en sessiz. Bakın Bengaldeşliler, Pakistanlılar çok sessiz, çok sakin insanlardır. Çok en zararsız insanlardır ya. En son saldırılacak insanlardır, iyi mi? Yani sen gidiyorsun gerçekten en ötekileştirilen, en kimsesiz insanlara vahşice, gaddarca saldırıyorsun. İbadet ederken. Bunun bir örneği yok bizim tarihimizde. Biz gideceğiz. İnsanlar ibadet ederken saldıracağız. Hazreti Peygamber'in emri var ya aleyhisselam. Yani kimsesizlere, çocuklara, ihtiyarlara, yaşlılara,
mabedinde
ibadet eden insanlara kesinlikle saldırılmayacak.
Hocam bakın.
Biz tarih boyunca bunu yaptık.
Şuraya not aldım siz konuşurken. Kadıköy. Çarşı, ben doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Kadıköy çarşıda geçti çocukluğumuz. Kadıköy çarşıda 1 kilometre kare çapında bir alanda 2 tane büyük kilise vardır. 1,5 tane cami vardır. Hı. 1,5 tane. Bir tanesi zavallı İskele Camii, bir tanesi de Osman Ağa Camii.
Aynen.
Gelelim Kuzguncuk'a. Kuzguncuk'ta bir havra, bir kilise, bir tane cami var. Sonra yapılanları saymıyorum. Osmanlı zamanından bahsediyorum. Tamam. Osmanlı zamanından kalandan bahsediyorum. Taksim'e çıkın. Bir camiye bakın, kilise. Yani bu zaman bunları biz idare etmiyor muyduk bunlar olurken bu zamanlarda?
Tamam.
Hadi gidin 500 sene Osmanlı egemenliğinde kalmış, 650 sene Osmanlı egemenliğinde kalmış Selanik'te, Atina'da kaç cami kalmış şu anda?
İşte anlıyorum sene. Yani Palermo'ya gidin, Sicilya'ya gidin, Endülüs'e gidin, İspanya'ya falan gidin, Malta'ya gidin ya. Malta'da ne kadar cami var? 400-500 tane cami var. Yani irli ufaklı mescitleri de falan dahil edecek olursak. Yani şimdi bir tane yok.
Bir tane yok.
Yani Palermo'da bir tane cami bırakmışlar. Kökünü kazımışlar. Bizde böyle bir şey yok. Kiliseleri yıkacağız, çöplüğe çevireceğiz, harabı turab edeceğiz. Yok böyle bir şey. Bizde böyle bir şey yok. Yani böyle bir fobimiz, saplantımız yok. O yüzden bizden korkuyorlar. Bakın şunu net söylüyorum. Biz mesela, bizim gücümüz burada, tamam mı? Biz vahşi bir şekilde alçakça saldırmadık, saldırmayız. Tamam mı? Dolayısıyla mesela buradan kalkıp da gidip de mesela bunların kiliselerine, havralarına falan vahşice saldırmayız, saldırmayacağız.
Müslümanım deyip saldıran varsa da altını deşin, bunlarla bir ilişkisi
çıkacak. Tabii kesinlikle, yani DH, MH falan açıklama yapmış, gidip saldıracağız diye. Tam onların kölesisiniz siz.
Tabii o yüzden zaten. O saldırı olsun ki tabii, sonra Fransız parlamenter çıksın göze tabii, göz diye tweet
tabii, etsin size. Tabii öyle.
Hayır. Bizim öğretmenimiz o değil, bu değil.
Hayır, bir de şu var, bakın bunu da söylemek lazım. İlginç bir şey. Bunu dün televizyonda söyledim. İlginç bir şekilde insanlar bazen dikkat etmiyor. Yani mesela IŞİD, DAEŞ. Yani Obama ilk defa duyunca şok oldum ben. Yani şeyde, hatta böyle Tayland'da falan havaalanında bekliyoruz, tamam mı? Beklerken işte bir şekilde haberleri falan televizyonda orada dinlerken Obama IŞİD'den bahsediyor. O zaman şok oldum ben. Islamic State, Islamic State, Islamic State diyor. Lan bu terör örgütü değil miydi? Ne zaman devlet oldu? Ve niye Islamic State? Islamic Halife, Islamic Halife diyor. Abi yapma abi. Yani bunun halifelikle dolayısıyla İslam devleti olmakla ne alakası var? Alçaksınız. Bakın yani insanlığı, dünyayı aptal yerine koyuyorlar. Müslümanlar aptal yerine koyuyorlar. Dolayısıyla Müslüman teröristler, şunlar bunlar. Müslümanlar terörle falan hiçbir şekilde özdeşleştirilemez. Bunu bakın kendileri de söyledi. Büyük adamlar, vicdanlı adamlar bunu söyledi. Çağımızın en büyük, çağımızı en iyi anlayan düşünür Can Baudrillard bunu söyledi. Şöyle bir şey söyledi. Can Baudrillard dedi ki 2001 hikayesi falan filan patlayınca
İkiz Kuleler.
İkiz Kuleler hikayesi. Ondan sonra tezgahı. Ya adam isyan etti. Dedi ki İslam'ı terörle özdeşleştirmek kadar insanlığın geleceği açısından tehlikeli bir şey olamaz. Yani kapitalizm yaşayacak, Batı hegemonyası sürecek diye biz İslam'ı terörle özdeşleştirerek, İslam'ı hedef tahtasına yatırarak insanlığın önündeki tek seçeneği yok ediyoruz dedi.
O kapıyı kapatıyorsunuz. 2008'de. İnsanların İslam'la buluşmasına engel oluyorsunuz. İslamofobiyle.
Ya mesela yani buradan işte asıl şeyde meseleyi de buradan girişte yapmış olalım. Yani ben İslam'ın terörle özdeşleştirilmesi meselesi dolayısıyla şöyle bir espri var. Dünyanın Müslümanlaşması korkusu. İslamofobi falan filan diyorlar ya. Şimdi nihayet anlaşıldı bu. Yani özellikle Tayyip Bey hükümet falan da bu konuda dikkatli davrandılar. Özellikle bu olaydan sonra hiçbir zaman İslamofobi demediler. Hatta biraz da vurguladılar. İslam düşmanlığı, İslam nefreti falan diye bunu vurguladılar. Tamam mı? Dolayısıyla İslamofobi falan filan değil. Şimdi adamlar ne yaptılar? Fas'tan Malezya'ya kadar her şeyin bittiğini zannedildiği bir zaman diliminde İslam dünyasının en etkili gücü haline gelince yeniden NATO Genel Sekreteri bunu burada söyledim. NATO
evet,
Genel Sekreteri.
Geçen programlarımızda evet, bahsetmiştiniz.
Yani kısaca hatırlatmış olalım.
Buyurun buyurun.
Açıkça Soğuk Savaş bitirildi. 1989-90 adam açıkça şunu söylüyor. Willy Claes dedi ki küresel sistemin önündeki en büyük tehdit İslam'dır dedi. Yani bu yaşanan şey, bu terör hadisesi yani işte sadece neonazi birinin yaptığı bir terör hadisesi değil. Münferit bir hadise hiç değil. Bunu kabul etmiyorum. Yani bir manyak yaptı falan değil. Böyle bir şey yok. İki, yani sadece nazileri falan yaptı. Bu bilinçaltı. Batı'nın bilinçaltı bu. Batı'nın bilinçaltının dışa vurması.
Dışa vurumu bu.
Ve bu açıkça yani en son temelleri burada atıldı. En taze yeni temelleri 1990'da atıldı. Adam küresel sistemin önündeki en büyük tehdit İslam'dır diyerek NATO gibi son derece stratejik bir dil kullanması gereken bir kurumun, askeri bir kurum başındaki adamın kurduğu bu cümleyle aslında NATO'nun İslam'la savaşı
ilan edilmiş oldu.
Savaşı küresel stratejisi haline getirdiğini ilan etmiş oldu.
Güzel.
Tamam mı? Yani İslam'la savaş ama çok alçakça bir savaş.
Tabii.
Tıpkı bu adamın, bu teröristin yaptığı tabii, o alçakça saldırı yani, gibi. Yani İslam'la açıkça savaşmıyor, terörizmle savaşıyorum diyor.
O terörist de yani, kendi oluşturuyor.
Terörist sensin ya. Dibisin yani. Teröristin
demin
dibisin.
Türkiye için kurulan marjinalleştirme tuzağı var ya.
Tabii.
İşte o tuzağı bunlar 1999'dan 2000'den itibaren işte DAEŞ adı altında kurdular.
Evet.
Şimdi bakın bunlar böyle Martavi gibi biten örgütler. Boko Haram.
Tabii.
Öbür tarafta Şeddat. Evet. Şebbab mıdır ne karın ağrısıysa evet. Somali şey tarafında, Sudan tarafında. El-Kaide.
Evet.
Dönüyoruz DAEŞ. Hep aynı tarz.
Evet.
Nerede Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Batı bloğunun parmağını sokması gereken bir alan varsa orada bir iltihap oluşturuyorlar. Bir kangren oluşturuyorlar ve müdahale sağlıyorlar. Şimdi
abi burada şey söyleyeyim. Buyurun. Çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Yani bu DAEŞ denen alçaklar İsrail'e saldırmadılar ve İran'a saldırmadılar. Bak bu çok önemli bir şey. İki ülkeye saldırmadılar.
Evet.
İsrail'e bir şeyleri gitti. Roketleri falan gitti. Tesadüf, yanlışlık eseri. Onun için de özür dilediler.
İlginç. Yani buradan iyi bir analiz yapılması lazım değil mi hocam?
Tabii.
Yani sen kalkıp da Müslüman olan alnı secdedeki adamı tekfir edip öldürüyorsun. Yani biz Hristiyan'ı, Yahudi'yi öldürün demiyoruz da.
Tabii.
O da öldürülmez İslam inancına göre.
Tabii.
Cihat şartları gerçekleşmediyse tabii. O da öldürülmez. Tabii. Ama yani sen bir adam alnı secdeye giden camideki Müslüman adamı tekfir ediyorsun, öldürüyorsun da gidip İsrail'le bugün açıkça Müslümanlarla savaşan bir ülkeye karşı hiçbir hesabın yok mesela senin. Neden yok? Bu da bir tartışma mevzu ve sonuçta ne sağlandı? Ona bir bakmak lazım. 2010'da, 2011, 2012'de, 2013'te savaşı kaybetmiş olan Esed rejimine can suyu verildi.
Öyle.
Bütün Kuzey Suriye'ye PKK ve YPG yerleştirildi. DAEŞ desteğiyle. Bizim arkadaşlarımın da benim de ucundan faaliyetlerine katıldığımız bir vakıf var hocam. Bu fakir fukara yardımları diye. Öyle. İşte İstanbul'un Sultanbeyli bölgelerinde falan Kuzey Irak'tan, Kuzey Suriye'den göçen Suriyeli göçmenlere yardımlar gidilirken falan. Onların hepsinin söylediği ortak bir cümle var. Biz diyorlar bu adamların nereden geldiğini bilmiyoruz diyorlar. Birden helikopterlerle iniyorlar. Acayip kılıklar, acayip kıyafetler, yörenin insanı değiller. Dilleri bizim dilimiz değil. Yakıyorlar, yıkıyorlar, talan ediyorlar. Köye yerleşiyorlar diyorlar. Ve bütün göç eden nüfusta Sünni, Müslüman, Arap veya Türkmen nüfusu. Böyle bir tezgah var orada. Operasyonel
çok,
bir tezgah
çok
var ya.
Bir tezgah.
Her an bir taşta 10 kuş vuruyorlar yani.
Ya bir de şu var, bunun altını da çizelim. Mesela bir mezhep çatışması icat etmeye çalışıyorlar. Tarih boyunca Müslümanlar mezhep çatışması yaşamadılar. Yani insanların zihinlerini allak bullak ediyorlar. Vay Müslümanlar sanki böyle birbirlerini boğazladılar falan. Yani Cemal Sıfkı'nın vakası o bir imaj. O imaj üzerine ya orada mezhep yok zaten. Manyak mısınız siz?
Tabii
i̇ki,
tabii.
İki yani şeye geliyorsun. Tarihe geliyorsun. Tarih boyunca mezhepler arasında yani mezhep dediğimiz şey ne? Dört ehli hak mezhep var değil mi? Ehli sünnet mezhep var. %80-85-90 zaten.
Evet.
Yani
yok öteki türlü bir savaş yok.
Hanefi, Hanefilik de yani, Şafilik birbiriyle mi boğuştu?
Mezhep ve inanç kaynaklı bir savaş. Bakın şu analizi ben çok önemsiyorum. Osmanlı'ya gelelim diyelim en yakın örneğimizde. Osmanlı'nın inancından kaynaklı olarak Safevi unsurlarla bir çatışması yok. Ya akıl var, mantık var. İnanç kaynaklı Safevi ile çatışacağına Osmanlı toplumunda Yezidi yaşıyor. Niye tabii. Yezidi ile uğraşmıyor?
Tabii.
Niye Hristiyanla uğraşmıyor da gitsin? Çünkü orada Safevi devleti ile Osmanlı devletinin arası, devletler arası bir çatışma var.
Eyvallah.
İran devleti ile Osmanlı'nın olduğu gibi.
Eyvallah. Yani burada şöyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani burayı bu terör hadisesi üzerinden buraya gelmek aslında bir şekilde iyi bir şey. Yani atlamamak lazım. Vurgulamak lazım. Yani kendilerinin ehli sünnet olduğunu söylüyorlar.
DAEŞ falan filan.
DAEŞ. Ondan sonra gidip işte Bağdat'a, Basra'ya, şuralara, buralara falan yerleşiyorlar. İran'ı kışkırtacak operasyonlar çekiyorlar. Kışkırtacak. Tamam mı? Dolayısıyla İran'ın önünü açıyorlar.
Evet.
Ondan sonra Suudi Arabistan, Vehhabi. Onlar da hemen ehli sünnetin temsilcileri falan diye onlar giriyor devreye. Yani
iki adamı ringe atıp bir ikisinin aksine
ikisi
itiyor.
De yani ikisi de yapay unsurlar. İkisi de sistem tarafından, küresel sistem tarafından 100 senedir şişirilen aktörler.
Aynen öyle.
Tamam mı? Yani İslam dünyasının önünü kesmek için, Müslümanların nefesini tıkamak için İran'ın önünün nasıl açıldığını görüyorsunuz. Ta şeye kadar, Yemen'e kadar gittiler, değil mi?
Tabii.
Dolayısıyla Suudların Vehhabilik üzerinden bu Selefileri harici mantığı nasıl icat ettiğini şimdi Selman üzerinden bilmem ne üzerinden protestanlık hikayesine teşne olduklarını falan görüyorsunuz. Yani Suudlar güya ehli sünnet temsil ediyor. Dolayısıyla İranlılar da Şia'yı temsil ediyor. Bunları birbirine düşürecek bir operasyon çekiyorlar. Tamam mı? Yani dolayısıyla ehli sünnetle Şia birbirine savaşıyor. İslam dünyasında mezhepçe. Hayır, tezgah bu.
Aynen öyle.
Mezhep çatışması icat etmeye çalışıyorlar. Ve burada da kendi kurdukları İslam'la zırhın kadar alakası olmayan Müslüman toplumlarla Kemal Kılıçdaroğlu salak mıdır, asalak mıdır bilmiyorum ya. Yani çok özür dilerim, böyle cümle kurmak istemiyorum ama yani terör meselesi, orada Müslümanlar katledilmiş, masum Müslümanlar katledilmiş, işte terörün İslam dünyasının sorunu olduğunu söylüyor. Ya abi ya, yapma ya, adamı çıldırtman yani. Yani insanları bu kadar aptal yerine koymayın.
Bu kadar çok topa girme ya. Hayır, bir dur,
giriyorsun yani. Bir de
bu kadar cahilane girme
yani. Yani tam tersi bir şey söylemen lazım orada.
Hocam geçen bir analiz okudum birinden, çok hoşuma gitti. Doğru dersiniz, yanlış dersiniz ama bu kadar mı güzel bir fotoğraf olur yani? Tarihinde diyor Kudüs'ün Müslümanların elinde olmadığı iki dönem vardır diyor. Biri şimdi, yani 1948 diyelim. Bir tanesi de Haçlılar dönemi. İki dönemin de ortak özellikleri şunlardır diyor. Bir, güçlü bir ehli sünnet devleti yok diyor. Çünkü Selçuklar daha palazlanıyor. Evet. Malum Selçuklar Eyyubi Devleti'nden sonra ortaya çıkıyor. Zaten sonra sakin. İki diyor, ikisinde de diyor güçlü bir Şia devleti vardır diyor.
Hmm.
Birinde Fatimiler, birinde şimdi İran.
Evet.
Şimdi bunu şöyle okuyun. Demek ki burada bu koşutluk bu kadar mı paralel olur tarihi anlamda? İbn Haldun'un güzel bir sözü var ya, geçmişin geleceğe benzerliği suyun suya benzerliğinden daha fazladır diye.
Evet.
Yani bu anlamlarda baktığınız zaman da ne kadar hazindir ki ehli sünnet omurgayı tesis eden iki büyük güç, Kürtler ve Türkler arasında da büyük bir ihtilaf oluşturulmaya çalışıyor
tabii
şu anda.
Yani dün birbirlerine omuz verdikleri için emperyalistleri, Haçlıları
aynen öyle. Kudüs'ten kovalayan.
Defettiler. Şimdi birbirlerine omuz vurarak aslında birbirlerinin önünü tıkıyorlar.
Evet.
Yani birbirlerine omuz vurdurularak. Vurarak değil de. Yani aslında normalde Kürt halkı böyle bir şeye gelecek, bir tuzağa gelecek bir halk değil. Sonuçta ama sekülerleştiriliyor. Etnik kimlik öne çıkarılıyor. İslami kimlikler bastırılmaya çalışılıyor.
Aynen öyle.
İslami kimlik öne çıkarılmadığı sürece, etnik kimlikler öne çıkarıldığı ölçüde, ölçede, ölçekte kesinlikle İslam dünyası perişan olur. Kendini toparlayamaz. Yani üstelik de tam işin ilginç tarafı, zaten adamlar gösteriyor kardeşim, adamlar bitti. Yani Batılıların dünya verebileceği bir şey yok. Yani bu adamın yaptığı şey ne? Yani bu adamın o kadar masum, o kadar zavallı insanlara, zavallı perişan insanlara sen vahşi bir şekilde saldırıyorsun ya. Bu ne demek? Bittiğini gösterir senin.
Değil mi?
Senin bittiğini
gösterir. Aczini gösterir.
Söyle, ne kadar aciz olduğunu gösterirsin. Aciziyetinin zirvesidir bu. Yani yani o silahlardan bir tane de biz alsak kaçacak delik bulamazsın ya.
Hocam de anlattım mı size? Koskoca El Halil Camii'ni ikiye bölmüşler.
Evet.
Büyük kurşun geçmez camlar yapmışlar. Sorduk, evet, niye dedik bunları yaptınız? Dediler buraya çünkü haftanın belli günleri de Yahudiler gelip ibadet ediyor. Dedim, niye korkuyorsunuz dedik. Ya şundan söyleyemiyor da, çünkü bizden bir namussuz alçak çıktı. Sizinkiler sabah namazı kılarken taradı. Sizden de biri, ya korkmayın biz öyle bir şey yapmayız yani Allah'ın izniyle.
Ya burada vaktimiz ne kadar bilmiyorum ama.
Son 5 dakikamız daha var hocam, tamam, ama okay, isterseniz tamam, buyurun.
Şöyle
girelim.
Bakın burada asıl Yeni Zelanda'daki terör hadisesi üzerinden şöyle bir cümle kurulması lazım. İslamsız bir dünya icat etmeye çalışıyorlar.
Çalışıyorlar.
Yani özellikle son 100 senedir bunun için acayip çırpınıyorlar. 200 senedir bunun, 200 senedir, 300 senedir bunun kavgasını veriyorlar. Son 100 senede başardılar.
Şunu sorabilir miyim bu sorunuza? Bu tespitinize. Şimdi sanki 1990'lara 2000'lere kadar bunların gayret ettiği İslam'ı protestanlaştırma, İslam Müslümanları İslamsızlaştırma falan söylemleri bir yere kadar yaradı, bir yerden sonra işe yaramadı gibi sanki.
Evet.
Dolayısıyla sanki burada dediler ki tam bir kovboy mantığıyla, ben onu şu İskender'in Gordiyon düğümü meselesini çok metaforik buluyorum hocam. Evet. Yani burada Batı şunu gösteriyor. Batı'nın mesele çözmekten anladığı kılıcı vurmaktır. Başka bir şey yok.
Tabii
yani.
Tabii.
İşin sonunda o. Hikmet falan yok.
Yok,
vuruyor
yok,
kılıcı,
kaba
çözüyor.
Kaba güç.
Ha bu sefer biz bu adamları nasıl peki kesip asar biçeriz, yakarız, yıkarız, toprağını eliniriz, bunlara terörist dersek?
Kaba güç, kafa gücü değil.
Kaba güç, kafa güç. Ama öyle bir
kafa gücü değil.
Karşında düşman da yok.
Tamam.
O düşmanı da oluşturmam lazım.
Ha.
Al sana düşman. İşte El-Kaide ama mağarada yaşayan bir adam iki tane Boeing uçağını ele geçirtti. Amerika'ya saldırdı.
Ya bu çok beyinsizce bir şey ya. Çok ilkel bir şey. Yani yarın 20 sene sonra, 25 sene sonra, 50 sene sonra kesinlikle geriye dönüp baktın da insanlar ya bu nasıl bir tezgahtır diyecekler. Yani bu kadar aptalca bir şey olabilir mi diyecekler. Kendileri konuşuyorlar zaten.
Tabii tabii.
Kendi adamları konuşuyorlar. Yani şimdi sen ne yapmışsın? 1990'dan itibaren İslam'a karşı İslam savaşı, dine karşı din diye bir şey icat etmişsin. İslam dünyasını hedef tahtasına yatırmışsın. İslam'la savaşıyorsun ama adına erkekçe, yani hadi ayrımcı olmasın, adına adam gibi şey demiyorsun yani. Namusluca İslam'la savaşıyorum demiyorsun. Tamam mı? Terörle savaşıyorum diyorsun. Ya terör bizim İslam'ın en son ne diyelim adlandırılacağı şeydir, yok, özdeşleştirileceği
İslam
şeydir.
İslam teröre karşı gelmiştir. Cahiliye tabii terördür yani, işte. Tabii. Cahiliye döneminden bir terör dönemi var. Tabii. İslam teröre karşı gelmiştir.
Tabii. Yani ama yani hiç olmayacak bir şey bu. Yani kendi ayağına sıkmak diye buna denir. Tamam mı? Yani kafa gücü şey güç, kaba güç falan derken bu ayrımı özellikle gözünde bulundurarak söyledim. Yani bu gerçeği, yani sen proxy vekalet savaşları üzerinden terör örgütleri icat ediyorsun. O örgütleri istediğin gibi, istediğin şekilde tepe tepe kullanıyorsun. Bunu artık görmeye başladı dünya. Yani oradan da işte İslam eşittir terör bilmem ne falan filan hikayeler. Yahu bakın işin ilginç tarafı şu. Ben çok net söylüyorum. Bir dünyanın Müslümanlaşmasının önüne geçmek için İslam'ın terörle özdeşleştirilmesi hikayesini gündeme getirdiler. İkincisi Batı dünyasının İslam'la buluşmasının önünü kesmek için. Batı dünyasının, bakın ben 80'lerde 90'larda Londra'dayım.
Londra'dayız.
Ben bunu yaşadım. Ben bunu elitlerime kadar yaşadım. Yani özellikle Batı'da elitler krema, yani okumuş yazmış insanlar hızla Müslüman oluyordu. Yani neredeyse kitleler halinde Müslüman oluyordu. Yani böyle dalga dalga, öyle diyelim, kitleler şey ifadesi yanlış oldu. Dalga dalga yayılıyordu. Yani okuyan yazan insanlar, adamlar kafayı yedi.
Değil mi?
Yani çünkü Batı'da din bitti. Yani Batı'da din bitti. Yani dolayısıyla
fikir de bitti.
Tabii bakın.
Din bitince şimdi bakın, hikmet de bitti, fikir de bitti.
Şimdi yani buradan şöyle bir yere geliyoruz. Yani biz birazcık toparlandığımız zaman, yani dolayısıyla bizim toparlanmamızın tek şartı Türkiye'nin toparlanması. Biz birazcık toparlandığımız zaman derken Müslümanları kastediyorum. Tamam mı? Dolayısıyla Müslümanların toparlanabilmesinin tek yolu Türkiye'nin toparlanmasından geçiyor. Bu anlaşıldı. Yani, tabii, yani zaten işte, terörist de bunu işaret ediyor.
Tabii canım, adam 20 bin kilometre uzaktan yani buluyorsun bize.
Ona, yani ona bu operasyonu yaptıran örgüt, dolayısıyla aktör, üst akıl, müstakil falan diyebilirsin ne dersen de. Dolayısıyla kefere-i fecere, tamam mı? Resmen buna işaret ediyor. Yani resmen İslam dünyasını toparlayabilecek yegane aktör Türkiye'dir. Türkiye'nin toparlanmaması lazım. Türkiye'nin toparlanmadan, ayağa kalkmadan düşürülmesi lazım, vurulması lazım.
Peki buradan şöyle bir müjde alabilir miyiz? Veya iyi bir haber, iyi bir okuma çıkarabilir miyiz? Müjde belki iddialı bir ifade de, son belki cümleleri olarak. Bu şunu gösteriyor mu acaba? Bunlar sembolik anlar çünkü. Yani bence bu şu olay, yani şu cuma günü yaşadığımız, 11 Eylül 2000'de yaşadığımızla benzer.
Evet.
Etkileri ve bundan sonraki süreçleri açısından. Ha. Burada acaba artık bu üst akıl ne karın ağrı size, kefere-ül fecere dediğiniz gibi. Ha. Türkiye'nin artık klasik proxy yöntemleriyle kontrol edilmekten çıktığını ve bir daha artık o menzile giremeyeceğinin görüldüğünü, dolayısıyla bir sonraki aşama Türkiye'ye karşı daha zecri, daha sert, daha saha tedbirlerini uygulamaya başlayacaklarını gösteriyor mu?
Tabii tabii, çok güzel bir soru. İyi ki açtınız bunu. Yani böyle İslam dünyasının hali perişan falan filan diyerek arabesk psikolojilere girmeyelim. Kendimize olan güveni yitirmeyelim biz. Müslümanlığımızın nasıl bir nimet olduğunu bilelim. Yani bakın, Müslüman olmanın nasıl bir haysiyet sahibi bir insan olmak olduğunu bilelim. Yani bütün hak, hukuk, adalet, haram, helal
buradan neşet ediyor.
Tabii buradan neşet ediyor. Yani bütün şeyden bunu görüyoruz. En döküntü halimizle birlikte adamlar bizimle uğraşıyor ya.
Değil mi?
Yani perişan durumdayız. Tarihimizin en zor dönemindeyiz. Ama şunu da unutmayalım. Yani bu, yani bizim şer bildiğimiz şeyde nasıl bir hayır,
ya
hayır bildiğimiz şeyde nasıl bir şer olduğunu düşünelim biraz. Onun üzerine kafa yoralım. Yani bu nasıl zihin açıcı bir şeydir? Nasıl tayakkuz halinde tutucu bir şeydir, değil mi bizi?
Şöyle bir anfor kuru şey, metafor kuralım mı hocam? Düşünün, sokakta bir gariban dilenciyiz. Hiçbir şeyimiz yok. Paramız yok, pulumuz yok. Kendimizi hakir hissederiz, değil mi? Ha. Önemsiz. Sonra bir bakıyorsunuz birden o ülkedeki veya o şehirdeki düzenin sahibi, en güçlü kuvvetli adam sizi düşman bellemiş.
Evet.
Ben bir dakika dersiniz ya. Tamam. Yani değil mi? Tabii. Demek ki dersiniz ben o kadar böyle basit sıradan bir adam değilim. Yani böyle tabii. iddia edildiği gibi geri kalmış. Ben çağ dışıysam, geri kaldıysam, tarihe diyecek bir şeyim kalmadıysa, silindi, bitti falansam niye benimle uğraşıyorsun sen
bak,
hala?
Bak bunun en güzel şey, bu metafor güzel bir metafor. Ben de örneğini vereyim. İnsanlar çarpık bir şekilde kullanıyorlar. Yani bugün Batı'da, işte Amerika'da, Avrupa ülkelerinde, Kanada'da, şurada burada falan, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da camilerin önünde insanlar, Hristiyanlar halkalar oluşturuyor, saf tutuyorlar. Katliamdan sonra olan şey bu. Neden? Bunlar Müslümanları tanıyor.
Tabii.
Müslüman olmanın ne demek olduğunu biliyor. Müslümanın kim olduğunu biliyor. Yani bakın ben basit bir şey söylüyorum. Yani siz Batı'da aile çöktüğü için, insan ilişkileri berbat, ruhsuzlaştığı için, mekanikleştiği için insan yok. İnsan arıyor adamlar. Ya bizim bildiğimiz sıradan ortalama bir insan arıyor, tamam mı? Yani fıtratıyla ilişkisini, tabiatıyla ilişkisini koparmamış. Normal insan ilişkilerini sürdürebilecek insan arıyor. Tamam mı? Çıkarı ekseni almayan. Bakın Müslüman kim abi? Müslüman dediğimiz kişi teslim olmuş kişi. Yani Bengal'deşlerde, Pakistan'ın Müslümanlarda bunu görüyorsun. Müslüman teslim olmuş kişi, yardımsever kişi, fedakar kişi, ilk önce komşusunu düşünen kişi.
Selam veren kişi,
hal hatır soran kişi, dertleriyle ilgilenen kişi falan. Bunu görünce adamlar kafayı yiyor.
Tabii.
Ve dolayısıyla onların mabetlerine saldırıldığı zaman hemen gidip koruma ihtiyacı hissediyor.
Tanıyor çünkü.
Tabii tanıyor.
Yani bu adam diyor bana öyle film televizyonda tabii. anlattınız Daesh militan değil kardeşim diyor. Tabii. O ne o bilmiyorum.
Bu işte bu aslında kitleler halinde Batı'da İslam'ın yeniden ilgi görmesinin önünü açabilir. Böyle İnşallah. Bir şey. Dolayısıyla Müslümanların da dolayısıyla Türkiye'de yaşayan insanların da bu Türkiye'deki vatandaşların da Türko Fargos hikayesi üzerinden Türk iyici falan hikayesi üzerinden aslında tarihin bize yüklediği yükümlülüğün bizi beklediğini, dolayısıyla bizim yeniden o tarih yükümlülüğü yüklenecek vazifelerimizi yerine getirmemiz gerektiğini, hazırlanmamız gerektiğini, yeniden Müslümanlaşmamız, iyi Müslümanlar olalım yeter. Yani haram helale dikkat edelim, kardeşlik hukukuna dikkat edelim, adalete dikkat edelim. İnanın bakın önümüz acayip açılır bizim.
Elhamdülillah.
Yani bu dünyada en iyi şey harama bulaşmamaktır ya. Yani alın teri bakın alın teriyle yaşamaktır. Bu sadece bu metafor bizde var. Alın teri kurumadan verin diyor değil mi?
Aynen.
Bakın ne kadar muazzam bir şey bu ya. Alın teri kurumadan verin. Yani şöyle bir şey bu. Başkasının malında gözü olmayan. Dolayısıyla sadece kendi kazan yani Allah-u Teala işte ekmek verdi şükrediyor. Bu yani Müslümanlarda inanılmaz şükür sadece Müslümanlarda var. Şükrün boyutları, ontolojik boyutları, siyasi boyutları, kültürel boyutları sadece Müslümanlarda var. Bunu sadece Müslümanlar anlayabilir şükrün ne demek olduğunu.
Sırf şükürle bir toplum sıfırdan inşa edilir
tabii,
hocam.
Çünkü şükür yani şöyle fikir, zikir ve şükürdür. Yani bu iş bir şekilde fikirle başlar, inanmakla başlar, inancın niçin inanacak? Onun üzerinde kafa yormakla ve dolayısıyla teslim olmakla başlar. Ondan sonra o zikre dönüşür. Dolayısıyla oradan şükür çıkar. Yani fikir zikre aşıktır.
Ya. Güzel. Bu ifadeyle tabii. isterseniz bu haftaki yolculuğumuzu sonlandıralım.
Eyvallah.
Önümüzdeki hafta sözümüz vardı. Gerçi bunlar çok bağlantılı konular. 28 Şubat'ın tabii, ne yapmak istediğinin tabii. protestanlaştırma boyutuna girecektik. Oradan devam edelim hocam müsaadenizle. Kıymetli Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Medeniyet Yolculuğu programımızda Yusuf Kaplan hocamızla beraber gerçekleşen bu menfur saldırıyı Yeni Zelanda'daki analiz etme ihtiyacına binaen Yeni Zelanda saldırısına ufak bir pencereden bakarak analiz etmeye çalıştık. Çok kısa aldığımız notlar şu ki bir bizler İslam'ın sancaktarıyız. Şu anda sancak açık değil belki elimizde ama o potansiyel bize ait ve bunu da dost düşman biliyor.
Ve i̇nşallah, bize bangır bangır bağırıyor.
Bağırıyor ve inşallah biz de biliriz ve o agahlıkla hareket eder hale geliriz. İki, taktik ve operasyonel anlamda ise bu bir tahrik etme amaçlı, bize hata yaptırma amaçlı, adeta çiçeğimizi, sancağımızı lüzumundan erken açma, açtırma hatasını düşürme amaçlı bir operasyon. Aklı selim üzere devlet aklıyla, İslam teyinisiyle hareket ettim ve zamanındayız diyor. Hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyoruz efendim.